Sayfa 118. Binbaşı aklından birçok şeyler geçirip de söze nereden başlayacağını düşünürken Halime Kaptan, gerisinde kalan genç adama göz ucuyla bakmış, Zeynel'i tanıyıvermişti. Göz göze gelince Zeynel'in bütün tasalardan sıyrıldığında anlayıvermişti. Demek işler yoluna girmişti, muhtarın çabasıyla. Hızır gibi yetişirdi bu Ali Efendi her yerde. Binbaşı da şu elinde tuttuğu paketteki çam sakızı çoban armağanını hak etmişti demek. Masasının üstüne koymanın zamanı gelmiş miydi? Şube reisi söze neresinden başlayacağını bulmuş gibiydi. Halime Kaptan, kadın da olsa, gemici de olsa her şeyden önce bir asker sayılırdı. Askerce konuşmalıydı onunla. "Bak Halime Kaptan," dedi. "Senden önce üzülerek söyleyeyim kocanı tanıdım. Hem de bir asker kaçağı olarak. Hepimizin zorlamasıyla bugün iyi bir asker oldu. Daha çok senin kocan olduğu için iyi bir asker olmak zorunda kaldı da ondan. Bugün Eskişehir gerilerinde düşmanla karşı karşıya." Halime Kaptan'ı ayakta beklettiğini anlayınca kesti konuşmasını. O bir asker de sayılsa önce bir kadındı. Hem de saygıdeğer bir kadın. "Buyurun, oturun şöyle," dedi. Ayağa kalktı birden. "Seni önce kutlamak isterim yaptığın büyük işlerden ötürü," dedi coşkuyla. Elini sıktı. Alnından öpmenin yerinde olup olmadığını düşünür gibi bir süre alnına çektiği sarı yazmaya baktı. Kendinde o yürekliliği bulamadığı için tuttuğu elinden yavaşça çekerek masasına en yakın sandalyeye oturttu. "Bir mektup aldım bizim Mithat'tan," diye başladı. Onun bir şey anlamadığını görünce, "Canım," dedi, "İnebolu'dan, bizim binbaşı Mithat'tan. Senden, senin Zeynel'inden, Halil'inden söz ediyor." "Mithat Bey'i iyi tanırım," dedi Halime. "Bir de telgraf aldım." "Ne var, ne olmuş orada?" diye sordu Halime merakla. "Bir şey olduğu yok. Sizi istiyor, ikinizi." Gözü Zeynel'e kaymıştı. Halime Kaptan yeniden kuşkulandı. "Gidecek miyiz?" dedi. "Zeynel'e izin var mı?" "Var. Senin emrin altında olduğu sürece izin var. Onun kaptanı da sensin, kumandanı da. İlk vapurla gideceksiniz." "Sağ ol binbaşım," dedi Halime toparlanarak. "Belki sandal bulursak vapuru bile beklemeyiz." Muhtar da ayağa kalkmıştı. Asker gönderme günü bu odada daha fazla kalmanın yersizliğini bilecek kadar hükümet adamı sayılırdı o da. "İleride sizden daha başka sorularımız olacak," dedi. "Bu sandala bir gemici daha gerekecek." "Hazırım," dedi binbaşı. "Eğer Temeloğlu Sabri karısının emrinde bir gemici olmak istiyorsa yazarız Ankara'ya." Halime Kaptan'ın odaya girdiği andan beri ilk defa çatılan kaşları çözüldü. Güzel bir kadın gülüşüyle. "Sandalımın kaptanı o," dedi. "Gelir dümene geçer." Binbaşı da içtenlikle güldü. "Biz kaptan olarak seni tanıyoruz. Sen bunu görünür görünmez pek çok tehlikelerle çarpışarak kazandın. Siciline geçirdik kaptanlığı. Haydi yolunuz açık olsun." Elindeki paketi bırakmanın tam zamanıydı. Usulca koydu masanın ucuna Halime. "Hadi kal sağlıcağına binbaşım," dedi. "Kusurumuza bakma." "Güle güle kaptan. Zeynel kalemden alsın kağıdını. Nüfus cüzdanını işleyelim de başı derde girmesin bir daha." Şubenin önüne indikleri zaman askerlerin yoklaması bitmiş, tabur çarıkların kaldırdığı toz bulutunun içinde köprü başına doğru yola koyulmuştu. Ön sıralardan kopan kemane seslerine ortalardan yükselen kaval sesleri karışıyordu. En gerilerden de umutla umutsuzluk arası bir türkü her iki çalgının da ezgisini bastırmaya çalışıyordu. "Ben askere gidiyon, helallaşalım gayrı." 11. Temel reisten kalma saatin kapağını açıp baktı. Ay ışığında gündüz gibiydi ortalık. Vakit gece yarısını geçiyordu. Yani İnebolu'da binbaşı Mithat Bey'in sıkı sıkı belirttiği saati. Bu saatlerde Kefken adasını sancağına alıp kıyı kıyı yol alması gerekirdi. "İşte Kefken," dedi. Karadeniz'in insansız tek adasına bakarak. Her şey yolunda gidiyordu. Memiş'i de bırakmıştı köyde Zele kadına. Bir de onu düşünmeyecekti. Zor bir görevdi üzerine aldı. Ne yapıp ne edip başarmalıydı. Dışarı rüzgarı hızını yitirdi sabaha doğru. Karayla denizin aşağı yukarı aynı ısıda birleşmesi demekti bu. Yelken hiçbir yararı yoktu sandala. Mayna edilmiş, sarılıp bağlanmıştı serene. Akşam bir poyrazın ölü dalgaları tekneye kış tarafından vuruyor, gidişini kolaylaştırıyordu. Birinci kürekte Zeynel vardı. İkinci kürekte Bekir'le Halil. Kocaman adam olmuştu Bekir. Halil'den hiç de aşağı kalır yanı yoktu artık. Köyde pazarcı kayıklarında çalıştığı için sağlam bir kürekçi olup çıkmıştı şimdi. Duyulur duyulmaz bir sesle. "Haydi uşaklar!" dedi Halime kaptan. "Asılın biraz daha, geç kalmayalım." Tam 3 saattir dur durak bilmeden kürek çekiyorlardı. Sandal odun yüklüydü. İstanbul'a boş tekneyle sokulmanın kuşku uyandıracağı düşünülmüş, 1-2 ton odun atılmıştı ambara. Yerine göre de safra olarak yararlanılacaktı bu odunlardan. Zeynel 2'de 1 geri dönüp bakıyordu sandalın burnundan doğru. Bir çift balıkçı teknesiydi Şile üzerine doğru gelmesi beklenen. Bir gecikme olursa boğaza kadar sokulacaklar, eğer aradıklarını rastlayamazlarsa Kefken'e dönüp ertesi gece gene sabaha doğru kıyı kıyı yola düzüleceklerdi. Boğazdan Karadeniz'e balığa çıkılacak bir mevsimde olduklarından her şey ona göre hesaplanmıştı. Halime kaptan Kefken üstünden doğuya doğru baktı. Tanyeri ağırmaya yüz tutmuştu. Leke leke olan alacakaranlığın içinde kopuk kopuk sis yumaklarının parçalarının uçtuğu görülüyordu. "Çok kötü," dedi duyulur duyulmaz bir sesle. "Sis inecek suyun üstüne." Akla gelecek olan en kötü olay ancak sis olabilirdi. Eğer gerçekten sis inerse yollarını da göremezlerdi. Boğazdan geçip balığa çıkacak o 2 sandalı da. Bu sandallarda ağlarının altındaki silahları yükleyip dönmek için gelmişlerdi ta İnebolu kıyılarından. Planın en ince ayrıntılarını kaptandan sonra yalnız Zeynel biliyordu. Parolayı bile ne olur ne olmaz diye ezberletmişti ona kaptan. Her şey vardı hesapta. Boğazın ağzı en tehlikeli bölgeydi Kuvayi Milliyeciler için. Vızır vızır İstanbul hükümetinin gambotları, motörleri dolaşırdı bu kesimde. Gözü kulağı kirişli olan Zeynel, "Kaptanım," dedi. "Sisten ortalık görünmez oldu. 5 metre ilerisi görünmüyor. Sen sandalın başına geç, çıkar kürekleri de." 2 tek küreğe kalmıştı sandalın hızı. Bir bakıma daha tedbirli bir işti tehlike karşısında. Çarpışmanın önüne daha da kolay geçilebilirdi. Yalnız yavaş gitmenin başka bir sakıncası vardı. Kıyılar görünmediği için yönü değişebilirdi yavaş giden sandalın. Zeynel'in uyanıklığı kendini göstermişti çok geçmeden. "Sandalın başı karaya döndü gibi geliyor bana," dedi. "Bu gidişle baştan kara edeceğiz. Ya kara kiraz ya kayacağı. Kelpeyi bari tuttursak." 2-3 metre ilerisini görmedikleri halde ölü poyraz dalgalarından anlamışlardı karaya yaklaştıklarını. Yolsuz tekneyi dalgalar kendine uydurmayı başarmışlar, sandalı dümen almaz hale getirmişlerdi. Hemen açığa verdi sandalın burnunu Halime kaptan. "Biraz diri çekin kürekleri," dedi. Her zaman dalgaları çekinerek kollayan gemiciler, şimdi poyraz dalgalarına gözlerini dikmişler, belirli biçimde kabarmasını bekliyorlardı. Gidecekleri yönü bu dalgalara göre ölçüp biçerek bir süre boğaza doğru yol aldılar. Sis daha yoğunlaşmış, kurşun geçmez bir hal almıştı. Şafak çoktan atmış olmalıydı. Geceden bir farkı yoktu ortalığın. Şile'yi çoktan geçmiş olduklarından, boğazın karşılıklı ışıkları bulundukları yerden rahatça görünmesi gerekirdi. Ne boğaz fenerleri, ne de doğması gereken güneşin ışıkları hiçbir aydınlık seçilmiyordu bu yoğun sisin içinde. Zeynel baş üstünde çarmıklara tutunarak ayağa kalkmış, daha ilerisini görebilmek için sandalın bordasına basıp topuklarını kaldırarak yükselmişti. Çıkacak tehlikeyi bir an önce görebilmek için başını sandalın burnundan da ileriye uzatarak üzerlerine gelmesi gereken bir karaltı arıyordu bu yoğun sisin içinde. Gittikçe hızını yitiren poyraz dalgalarını inceliyordu. "Uyuyorsun sen," dedi Halime kaptan. "Rüzgar çoktan Lodos'a çevirdi. Bir bak, kaldı mı ölü dalgalar?" Ütülenmiş gibiydi deniz. Dışarı rüzgarı gibi başlayan esinti hızını artıra artıra sakarcıklarını dökmüştü denize. Hemen hemen sandalın burnundan esmesi gereken Lodos yollarını kesmişti. Oldukları yerde demirli gibiydiler. Belki kıçın kıçın da gidiyorlardı. Hızlarını ölçecek, duran bir şey görünmüyordu ki durumlarını anlayabilsinler. Bir karış bile ilerleyemedikleri ortadaydı ama bundan bir zararları da yoktu. Yol alsalar da boğazdan içeri giremeyeceklerdi ki. Güneşin yükselmesini, yükselip de sisleri dağıtmasını beklemekten başka yapacak işleri kalmamıştı. Bu da tabak gibi ortaya çıkmalarıyla sonuçlanacak çok kötü bir durum yaratabilirdi. Küçük toplarla mitralyözlerle donanmış gambotlar kendilerini durduracak, ufak bir aramadan sonra neyin nesi olduklarını ortaya çıkarıvereceklerdi. Onlara karşı yapılacak hiçbir iş yoktu. İster istemez buyur edecekler sandallarına, dipten direğe kadar aramalarına göz yumacaklardı. Zeynel gökyüzüne kaldırdığı başını Halime Kaptan'a çevirip üzüntüyle, ''Kaptanım'' dedi. ''Hava tüm kapalı, bir yağmurda patlayabilir.'' Güldü Halime Kaptan. ''Bunu görmeyen var mı?'' dedi. ''Bu kör dumanın tümü sisten çıkmadığı meydanda, yağmur da çıkar borada.'' Güneş kurtulamadı buluttan demek istiyorum. Kurtulsaydı sis bu kadar sürmezdi. Dağılırdı bu saate kadar. Sus bakalım, dedi kaptan. Sus da dinle. Ne duyuyorsun? Bir motor sesi. Siz de dinleyin uşaklar. Ses ne taraftan geliyor? Kaptan tekrar sordu. İyi dinleyin. Ses yaklaşıyor mu, uzaklaşıyor mu? Bir süre dinlediler. Hemen hepsi birden, üzerimize doğru geliyor, diye bağırdı. Tamam, dedi Halime Kaptan. Zeynel, sen de geç küreye, alın diri diri. Sandal birden fırlamıştı yerinden. Lodos'a karşı giderlerse hızları kesilecekti. Sandalın başını açıp sesten uzaklaşmaktan başka çıkar yol yoktu. Ya yakalanırlarsa? Halime Kaptan son aylarda dümene geçtiği günler, başına sardığı laz başlığını fırlatıp attı kıç altına. Omuzları düğmeli kara gömleğini de sıyırdı. Kıç altından uzanıp aldığı bir yazmayı doladı başına. Zıpkasını sıyırsa da olurdu, sıyırmasa da. Nasıl olsa kolay kolay yerinden kalkacak değildi. ''Gel oğlum Bekir'' dedi. ''Geç dümene.'' Zembilini kaptığı gibi düzgün kesilmiş odunların üstünde uygun bir yer buldu kendisine. Saf bir köylü kadın rahatlığıyla oturdu. Zembilden çıkardığı 7-8 el bombasını elinin uzanabileceği bir yere odunların arasına yerleştirdi. ''Çocuklar'' dedi. Biz Ava'dan geliyoruz. Kasımpaşa'da Hacı Tahsin'in fırınına odun götürüyoruz. Anladınız mı? Ben Zeynep. Ava'dan bindim. Hacı Tahsin'in hizmetçisiyim. Köyüme izinli gitmiştim, dönüyorum. Söyle şimdi Bekir, ben kimim? Hizmetçi Halime abla. Ben ne Halime'yim ne ablayım. Kaptan da değilim. Hizmetçiyim. Adını bilmesen de olur. Kimin hizmetçisiyim? Hacı Tahsin miydi? Hacı Tahsin. Aman çocuklar, sakın yanlış olmasın. Böyle bir adam var Kasımpaşa'da. İş sarpa sararsa beni ona teslim edeceklerdir sonunda. Olmaz öyle şey abla. Başka zaman olsaydı bu abla sözüne çok kızardı ama şimdi aldırmadı. Zaten olmak istediği de Zeynep abladan başka bir şey değildi. Bir süre susup motorun sesini dinlediler. Sandal çok hızlanmıştı ama gene de motorun sesi onlara oldukça yaklaşmıştı. Halime Kaptan. Oğlum, dedi Bekir'e. Dümeni biraz daha sağa kır bakalım. Bizi görmeden üstümüzden geçecekler mi? Zeynel. Ses solumuzdan geliyor, gerilerden. Bence dümeni sağa kırarsak kurtulacağız. Çocuklar aklınızda olsun. Mazerler baş altında eski yerinde. Hemen hepsi de dolu. Çadır bezlerine sarılı. Fişek sandıkları kıç altında. Ben emir verir vermez Bekir dümeni bırakıp sandıkları direk dibine götürecek. Zeynel mazerleri. Bekir, sen de benim mavzerime yapışacaksın. Her attığını vuramazsan hiç sürme elini, anladın mı? Hiç merak etme abla. Eğer abiler bana canlı birini bırakırlarsa hiç elimden kurtulamaz. Tamam, göründüler. Halime Kaptan. Hadi Zeynel, kaptan sensin, dedi. Dümene geç. Onlarla sen konuşacaksın. Göreyim seni. Zeynel dümene oturur oturmaz açık mavi boyalı bir motor sandalın kıç tarafından bodoslamasını gösterdi. Halime Kaptan içindekileri gözden geçirmeye başlamıştı. Motorun bandırası ilişti gözüne. İngiliz sahil muhafaza motorlarına benziyordu. Makinist eğer içeride işinin başındaysa onunla 5 kişi olmaları gerekirdi. Görünürde 4 asker vardı. Biri yaşlıca bir kaptandı. Bütün bunları göz açıp kapayıncaya kadar görmüştü Halime Kaptan. İngiliz motoru tam bordolarına yaklaştığı zaman Halime Kaptan motorun arkasına bağlı 2 balıkçı teknesini görmüştü. Hemen anlamıştı işin sarpa sardığını. Kıyı kıyı aradıkları silah yüklü kayıklar bunlardı işte. Her ikisi de ayrı ayrı halatlarla bağlanmıştı motora. Her kayığın kıçında da elleri filintalı birer asker ateşe hazır bekliyordu. Kayıkçılar baş üstünde bir arada oturuyorlar, sanki filintadan çıkacak kurşunları korkuyla bekliyorlardı. Motorun suratsız kaptanı bütün bunlara kalın sis perdesi altında daha umut kırıcı, daha sinir bozucu bir görünüm katıyordu. Kaptanın gıdıklamayı andıran bir konuşmasıyla bir sivile seslendiği duyuldu. Tercüman olacaktı herhalde bu sivil ya da İstanbul hükümetinin dil bilen bir temsilcisi. Aldığı buyrultu sanki kendinden çıkıyormuş gibi sordu yüksek sesle Zeynel'e. ''Hey kaptan, nereden geliyorsun?'' ''Ava'dan'' diye cevap verdi Zeynel hiç kılı kıpırdamadan. ''Bu odunların altında ne var? Hiçbir şey yok. Nereye gidiyor bu odunlar? Kime gidiyor yani?'' ''Kasımpaşa'ya, şeye, Hacı Tahsin'e, Kasımpaşa'da fırıncı.'' ''Yalan söylüyorsun.'' ''Yalanım yok, doğru söylüyorum.'' ''Peki neden boğaza çevirmedin sandalı da başını almış gidiyorsun?'' ''Sisten boğazın ışıklarını göremedim de ondan. Nasıl göremezsin?'' Kayıkların başında toplu halde oturan kayıkçılar durumu anlamışa benziyorlardı. Ama direkt dibinde oturan bu başı yazmalı kadın da kim oluyordu? Silah kaçırma işlerine katılan sandallar çoğu zaman odun yüklü olurdu. Gerektiği zaman denize atması kolay olsun diye. Sivil tercüman biraz da umursamazlıkla konuştuklarını İngilizce olarak kaptan anlatıyordu. Motordan iki er filintalarını sandala çevirmiş, dümendeki komutanlarından gelecek emri bekliyorlardı. Tercüman her ne kadar bu oduncu teknesinden hiç işkillenmişe benzemiyordu ama komutan hiç de öyle görünmüyordu. Şu iki balıkçı kayığında ağların altındaki silahlar ve cephane sandıkları Karadeniz'den gelecek bir sandala ya da bir Karadeniz kotrasına aktarılması gerekirdi. Böyle bir sandal da olabilirdi alıp götürecek olan tekne. Daha büyük bir takada. Ama belli olmazdı ki bu kuvayi milliyeci Karadenizliler. Bir iki aydır nelerle karşılaşmıştı şu sıralarda. İngiliz komutan vermişti kararını. Bağlayın bunu da şu teknelerin arkasına. Sivil yetkilinin emri burada bitmiyordu. Kaptan, bu sandalı sen bağlayacaksın şu kayıkların kıçlarına. Geriye kalanlar hemen motora geçecek. Hey kadın, dedi. Sen de atla bizim motora da burada konuşalım seninle. Bakalım sen nereden gelip nereye gidiyorsun? Halime kaptan kadınlığından kuşkulanmamaları için yazmasını başından kaydırmış, gür kumral saçlarını sağ kulağının üstüne dökmüştü. Bu yazmanın altında bir erkeğin gizlenmiş sanılması böyle bir zamanda hiç hoşuna gitmezdi. Bütün güzelliği ve saflığıyla direkt dibinde verilecek emri bekleyen bir kadın, filintalı erlerden dümendeki komutana kadar hiç kimseyi kuşkulandırmamıştı. Bunu iyi bildiği için rahatça gözle kaşla emirlerini verebiliyordu gemicilerine. Zeynel demek istiyordu, geç baş tarafa, gir başı altına tüfekleri çıkar, ben başlıyorum işe. Zeynel kalkmış, sivil yetkilinin emrini yerine getirmek için baş tarafa geçerken, Halime kaptan kucağına aldığı el bombalarından birine yapıştı, yayını çektiği gibi kaptanın ayaklarının dibine fırlattı. Bu kesimde makinist de filintayı Zeynel'e doğrultan er de vardı. Göz açıp kapayana kadar ikinci bombayı da ikinci filintalıya fırlatmıştı. Bunlar o kadar çabuk olmuştu ki, hemen el bombalarının ikisi de aynı zamanda patlamıştı. Sıra gelmişti kayıklardaki filintalara. Onlara bomba savurmak demek gözünün bebeğinden çok esirgediği silahları, cephaneleri de uçurmak demekti. Koynundan çıkardığı toplu tabancaya el attığı sırada bir kuşun kulağının dibinden geçip direğe saplandı. İkinci kurşun yazmasını delip arkasındaki odunlara karışmıştı ki tabancasının tetiğine dokunan Halime kaptan ateş eden askerlerden birini olduğu yere yığıvermişti. Bombaların patlamasıyla havaya dağılan yıkıntılar olduğu gibi kayıklardan birinin üzerine dökülmüştü havadan. Arkadaşlarının devrildiğini gören ikinci kayıktaki filintalı tam Halime kaptana nişan alıp tetiğe dokunduğu sırada bu yıkıntılardan iri bir tahta parçası omzuna fırlamış, namlunun ucunu yukarı kaldırdığından kurşun hedefinden çok uzaklara gitmişti. Toplu tabancadan çıkan ikinci kurşun tam hedefini bulduğu sırada kulağının dibinde bir mavzer patlamıştı. Zeynel, Halime kaptanın her zaman içi dolu bulundurduğu mavzeri daha baş altından çıkarır çıkarmaz omzuna dayamış, kendisine en yakın yerde dikilen filintalının alnına nişan alıp tetiğe dokunmuştu. Bekir bu sırada kış altından bir cephane sandığı çıkarıp kapağını açmıştı bile. Zeynel baş üstünde yattığı yerden nişan alacak canlı hedef arıyordu. Mavzerleri taşımak ister istemez Halil'e düşmüştü. Mavzerler doldurulmuş, namlular sandalın bordosuna uzatılmıştı. Baştan ve kıştan iki bomba yarası alan motor su almaya başlamıştı. Geriye kalanlar motorun güvertesinde yüzü koyun yatıyorlar, parçalanan kaptanlarının yerini tutması gereken birinden emir bekliyorlardı. Bu patırtıda sağ kalan sivil yetkili bildiği İngilizceyi çoktan unutmuştu. Yarı Rumca, yarı İngilizce, "Vire, ne duruyorsunuz?" diye bağırdı. "Kadına ateş!" Kayıktakiler ölenlerin elinden filintalarını almışlar. İlk iş olarak kayıklarını motöre bağlayan halatları kesip küreklere geçmişlerdi. Filintalı kayıkçılar ölenlerin fişekliklerini de söküp çoktan bağlamışlardı bellerine. İki kayığında baş üstüne uzanmışlar, nişan alacak bir canlı kişi arıyorlardı motörde. Sivil yetkili eline bir filinta geçirmiş, yattığı yerden ilk kurşunu göndermişti. Halime kadın durumu anlamakta gecikmedi. Kayıklarda rütbeli bir subay vardı ama henüz toparlanacak vakit bulamadığı anlaşılıyordu. Sesini duyurabilmek için bağırdı yüksek perdeden. "Bırakın motoru de açılın." Üçüncü bombayı aldı, yayını çekip savurdu motorun direk dibine. Peşinden de dördüncü, beşinci bombaları. İpler, direk, tahta, demir parçaları yağmur gibi yağıyordu. Hızla soluyordu motor. Takalar Halime kaptanın emrini yerine getirirken boş durmuyorlar, motorun içinden gelişigüzel ateş eden birine durmadan kurşun yağdırıyorlardı.